yeni gün.
Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Takvim sayfaları 4 Ekim 2019'u gösteriyor. Yine bir cuma günündeyiz ve sizlerle birlikteyiz. Gününüz güzel geçsin ve sonraki hafta sonunuz da öyle. Yoğun bir gündem yine bizleri bekliyor. Eğer telefonla bize ulaşmak isterseniz 090-312-463-3419 ve 463-3421'deyiz. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Zeynep Yıldırım birlikte hazırlıyorlar. Ali İhsan Yıldız var teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım. Saat 10.30'a değin. Sevgili dinleyenlerimiz, telefon numaralarımızı verdik. Bunun yanı sıra e-posta adresimizi de aktarmak isteriz. tsryenigun@trt.net.tr bizim e-posta adresimiz. Facebook'ta da yerimiz var. yenigun.tsr ve Twitter adresimiz ise tsryenigun. Ve akış başlıklarını şimdi sizlere aktaracağım. Öncelikle biliyorsunuz gazete başlıklarını söylüyoruz. Sonrasında Ankara gündemi için Ankara gündeminde TRT muhabirimize bağlanacağız. Onun sesini duyacağız ve o bize aktaracak olan bitenleri. Canan Sakarya Hanımefendi, Dünya Gazetesi parlamento muhabiri. Gazetede sizlere aktarmış olduğumuz başlıkları birlikte değerlendireceğiz. Saat 10.45'e değin. Ve sonrasında da ABD'de yaşanan gelişmeleri aktaracak bize Tuna Şandı. Ve yeni günde hava durumunu da dinledikten sonra sevgili dinleyenlerimiz Profesör Doktor Salih Yılmaz, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesiyle birlikte yine gündemi değerlendireceğiz. Evet, gazete başlıklarıyla başlıyoruz günümüze. Öncelikle Hürriyet gazetesindeki ilk manşeti aktaralım. Bağdat karıştı. Polisten olaylara müdahale. 31 ölü var. Savaş sonrası işsizlik, yolsuzluk, altyapı sorunlarını çözemeyen Irak'ta halk sokağa döküldü. Güvenlik güçlerinden sert müdahale gelince protesto gösterilerine katılım da böylelikle artmış oldu. Ve bir başka önemli başlık, enflasyon tek hanede başlığı. Enflasyon 2017'nin Temmuz ayından bu yana ilk kez tek haneye geriledi ve %9,26'ya indi. Sevgili dinleyenlerimiz, bir başka gazetemiz ise Milliyet Gazetesi. Depremden bahsediyor Milliyet Gazetesi. Depremin bilançosu: İstanbul'da 5,8 büyüklüğündeki deprem 739 binaya az hasar, 189 binaya ise ağır hasar verdi. Ve bundan sonraki planlar da aktarılmış. En fazla zemin artı 5 olacak. Hiç kimse artık 15-20 katlı kutucuklar yapıp ev olarak yaptım diyemeyecek diyor AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özsaki. En fazla zemin artı 5 olacağı söyleniyor. Milliyet gazetesinde bir başka başlıksa 50 artı 1 milletten onay almıştır. Cumhurbaşkanımızın sözü bu. Böylelikle bu tartışmalar da geride kalmış oluyor. Böyle bir gündemimiz, yönelimimiz, tartışmamız yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Muhalefet getirirse tartışmaktan çekinmeyiz ama gereken cevabı da veririz demiş. Ve 50 artı 1 bu haliyle milletimizin onay alan bir sistemidir diye de eklemiş. Sabah gazetesinde göz atıyoruz şimdi de. ABD oyalıyor. Türkiye kendi planını yapıyor. Güvenli bölge hayat memat meselesi diyor Mevlüt Çavuşoğlu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sabah çok özel açıklamalar yaptı ve güvenli bölgeyle ilgili de bu konuda kararlılık mesajı verdi. Az sonra Canan Hanım'la da bu konuda konuşacağımızı düşünüyorum. Ve yine enflasyonla ilgili, enflasyon 26 ay sonra %10'un altında olduğu haberi var. Tek haneye indik. Şimdi hedef %5 diyor Berat Albayrak. Ve Ayşegül'ün annesinin örnek mücadelesi. Az sonra sizlere yine bu konuda bilgi aktaracağız ama bu o haber içerisinde yer almıyor. O yüzden ben önemli olduğunu düşünüyorum. Evlat nöbetine katılan Ayşegül Biçer hem beynindeki tümörle hem de terörle mücadele ediyor demiş. Az sonraki haberde de göreceksiniz. Annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Akşam haberinde, akşam gazetesinde çok güzel bir haber var. Çocukların yardımlaşması ve merhamet duygularının paylaşılmış olduğu bir haber bu. Harika Çocuklar manşetiyle vermiş akşam gazetesi bunu. Deprem anında önce engelli arkadaşlarını düşündüler diyor. İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu ama Sultan Gazi'den gelen görüntü o anlardaki insanlığı herkese gösterdi demiş. Sultan Gazi Yunus Emre İlkokulu'ndaki 1950 öğrenci depremde hızla tahliye edildi. 3C sınıfı öğrencileri, 8 yaşındaki Berat Yalçın ve Aleyna Revna Çelik de engelli arkadaşları Ecrin, öncelikle Ecrin'i kurtarmışlar orada. Çocuklar o anı anlatmışlar. Diyorlar ki Berat ve Aleyna çıkacaktı. Bana yardım ettiler. Korkmuştum demiş. Aleyna Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım ettik. Berat'sa orada bırakamazdı, kalsaydı çok üzülürdük diyorlar. Ve farklı bir atmosferde yine başka bir habere geçiyoruz. Yeni yol haritası kampta çizilecek diyor Sayın Cumhurbaşkanı. AK Parti'nin istişare kampı bugün Kızılcahamam'da başlıyor. Kampta yeni dönemin yol haritasının belirleneceğini söylemişler. Ve acı bir haberimiz var. Amanoslardan iki şehidimiz var. Hatay Belen'de devreye görev yapan zırhlı araç şarampole devrildi biliyorsunuz. Kazada uzman çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçkin şehit oldular ve 5 askerimiz de yaralandı. Ve ABD'nin yine söylediği bir şey, Türkler girerse ABD çekilecek demiş. Az sonra bunun detaylarını yine sizinle paylaşacağız. Star gazetesiyle devam ediyoruz. İstanbul'da bir metrobüs sorunu yaşanıyor. İstanbulluları çıldırtan metrobüs rezaletine akıllara zarar bir formül geliştirildi. Turnikeler Altunizade'de üst geçidin önüne alındı. Yolun karşısına geçmek isteyenler de artık İstanbul kart basmak zorunda demiş. Yine bunun detaylarını az sonra gazeteci arkadaşımızla konuşacağız biz. Irak'ı kim karıştırıyor diye bir başlık var Star gazetesinin atmış olduğu. Yolsuzluk isyanı diye yayılan protesto dalgasının bağımsızlık yanlısı Bağdat hükümetinin İran'a daha yakın dış politika yürüttüğünü döneme denk gelmesi dikkat çekici olaraktı diye not düşmüş yine Star gazetesinin bir başka haberinde. Evet, Erdoğan tartışmaya noktayı koydu diyor Türkiye gazetesi. 50+1 ile yola devam. Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla %40 oyla seçilmeyi görüştü ve %50+1'i milletimiz onayladı. Bundan geri dönüş yok diyor. Ve tabii bu konuyu gündeme getirmiş olan Faruk Çelik de demiş ki kendi fikrimi paylaştım. Eski Bakan Faruk Çelik Cumhur İttifakı %50'nin altında indi diye bu teklifi yaptı. İddiasına cevap verdi. Şahsi görüşüm, kimseyle görüşmüş değilim. Tamamen kendi görüşüm diye de bir beyanı var Sayın Faruk Çelik'in. Yeni Şafak gazetesindeyiz şu anda. Türkiye girer, ABD çekilir. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararlılığı terör örgütü PKK-PYD'yi destekleyen ABD'yi zora soktu. ABD'li askeri yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır silahlar ve çok sayıda askerle kapsamlı harekat düzenlemesi halinde Suriye'deki askerlerini çekmekten başka bir seçenekleri olmadığını söylüyor ve yine Yeni Şafak gazetesinin bir başka başlığı enflasyon 26 ay sonra tek hanede vurgusu var ve bir başka konu yine az sonra Canan Hanım'la bunu da konuşacağız. CHP ile ittifakın uzun sürmeyeceği yönünde bir başlık var burada. İyi Parti yol ayrımında diyor. Bakalım buradaki gelişmeler nelermiş. Ve 20 gün deprem tatilde tıp fakültelerinde iki tıp fakültesinde 20 gün deprem tatili verildiği söyleniyor. Evet, Yeni Birlik gazetesindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Hedef 2023'te ilk 10 iddiası var Berat Albayrak'ın. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendisine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirterek 2023'te Türkiye'nin başka bir lige çıktığını göreceğiz diyor. ve 26 ay sonra da yine enflasyon tek hanede olmasını vurguluyor. CHP'nin de çok kabahati var demiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye'de çok kusurlu ve kabahatli olduğunu belirtiyor. Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim? Kadın ister başörtüsü takar ister takmaz diyor ve sonrasında da yine Kılıçdaroğlu'nun sözleri devam ediyor Yeni Birlik gazetesinde. Gazete manşetlerinde sona yaklaşıyoruz. Milat gazetesine de bir göz atalım. Almadan gitmiyoruz demiş. İşte az evvel size söylemiştim ya, hani bu konuyla ilgili bir başka haberi aktaracağız size ama bu detay demiştim. Annenin, oradaki annenin aynı zamanda beyin tümörüyle de mücadele ettiğini. HDP'lilerin tehditlerine rağmen Kürt anneler kararlı diyor. HDP'den daha kaçırılan çocuklarını isteyen anneler tehdit de etseler, binadan başımıza taş da atsalar evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Ya çocuklarımız gelecek ya da HDP'liler kaçacak demiş. Evet, Diriliş Postası gazetesinin manşeti: Mehmetçik girerse ABD çekilecek. Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör basaklarını kurtarmak için hazırlıklarını sürdürürken Amerikan medyası Mehmetçik'in harekata başlaması halinde ABD askerinin bölgeden çekileceğini duyuruyor ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da operasyon için tüm hazırlıklarımız tamam demiş. Bir böyle köşede bir haber var. Bakayım, merak ettim ben de. Türkler araba üretiyor, biz bisiklet bile üretemiyoruz demiş. Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni yatırımı için Türkiye'yi tercih etmesi Yunanistan kamuoyunda böyle yer bulmuş. Evet, böylelikle manşetlerimizi değerlendirdik. Şimdi Ankara gündemi için TRT muhabirimize bağlanacağız.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündemini bize TRT muhabirimiz Demet Sağlık Geçit aktaracak. Kaliteli bir iletişim kurabiliyor muyuz Demet Hanım'la? Günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz Demet Hanım, merhaba. Evet, bugün yine başkente yoğun bir gün yaşanacak herhalde. Detayları sizden alıyoruz.
Haftanın son iş günündeyiz. Evet, Ankara gündemi yine oldukça yoğun. Sizin belirttiğiniz gibi siyasi partilerde kamp mesaisi başlıyor. AK Parti'de de kamp mesaisi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta sonu Kızılcahamam'da 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen son nokta değerlendirilecek. Adalet, güvenlik, dış politika ve ekonomi sunumları da yapılacak. Evet, bugün günlerden cuma ve bugün kampa girişler başlıyor. Bizler de takipte olacağız. Yine CHP de kampa giriyor. Bu nedenle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da olacak. Saat 12'de Mengen Belediyesi'ni ziyaret edecek. Saat 14'te Bolu Belediyesi tarafından yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası temel atma törenine katılacak. Temasları gün içinde de devam edecek. Saat 17'de Bolu kamp alanına ulaşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Sonrasında ise Bolu Abant'ta 3 gün sürecek kamp süreci artık başlamış olacak. Kampta yeni yasama yılında atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu arada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları var, bildiğiniz gibi devam ediyor. O davalardan en önemli sakıncaüstü davası yine bugün yeni celsesiyle devam ediyor olacak. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncıüstü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edilecek. Jandarma Genel Komutanlığı davasında da sanıklar son savunmalarına başlayacak. Darbe girişim sırasında 9 vatandaşın şehit olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Turgut Aslan'ın öldürülmeye çalışıldığı Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada sanıklar mütalaya karşı son savunmalarına başlayacaklar. Mütalada 175 sanığın 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez de müebbeti isteniyor. Evet, bu iki davada bugün görülüyor olacak. Ayrıntılar gün içinde bültenlerimizde yer alacak.
Teşekkür ederiz Demet Sağlık Geçit'e. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Canan Sakarya ile birlikteyiz. Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri kendileri. Ve bugün iç politikayı birlikte değerlendireceğiz. Gazete başlıklarından, manşetlerinden yola çıkarak. Canan Hanım, ben bayağı bir şey aktardım ama bunların içerisinde tabii hani en çok öne çıkan, şu anda herhalde en çok okuduğum haber, biz hani iç politika değil belki ama Bağdat'ın şu anda karmakarışık bir halde olması.
Evet. Herkese günaydın diyorum ben öncelikle.
Günaydın.
O zaman Bağdat'tan başlayalım. Bağdat'ta 1 Ekim'den beri insanlar sahaya inmiş durumdalar. Bir süredir işte 1 Ekim'de buluşalım, Mısır'dan daha cesaretsiz değiliz. Ondan sonra şeyde bir araya gelelim şeklinde sosyal medya üzerinden bir örgütlenme vardı Bağdat, Irak'ta. Bu işte 3. gününde 4. gününde 30'a yakın ölü var. Son gece ne oldu bilmiyorum, 31 ölü söz konusu. Baktığımız zaman bunun temel ayaklarına yine ekonomik endişeler, kaygılar yatıyor temelinde. Aslında baktığımız zaman dünyanın petrol varlığının en fazla bulunduğu ülkelerden biri Irak, 4. sırada. Ama buna rağmen halk gerek işsizlik, gerekse işte uzun süren savaşlardan sonra altyapıların oluşturulmasındaki eksiklikler, yine kamu hizmetlerinin elektriktir, yoldur, sağlıktır, eğitimdir, bunların halka ulaştırılmasında hiçbir gelişme sağlanamaması, genç işsizlik oranı yine %25'lere varan oranda, bunlar Irak'taki ayaklanmanın temel dinamikleri olarak görünüyor. Aslında baktığımızda ta 80'lere kadar götürdüğümüzde İran-Irak savaşı yaşandı. Daha sonra işte Amerika'nın işgali. Neredeyse bakarsanız 40 yıla yakın bir süredir Irak'ta bir sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Bunun devamında da artık halk tepkisini sokaklara dökmüş durumda. Baktım burada Abdülmelik Mehdi hükümetinin de büyük bir sıkıntı ve darboğaz içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu konuda nasıl bir adım atılacak, nasıl bir çözüm bulunacak, bu henüz belli değil. Güvenlik Konseyi'ni de topladı. Bu gelişmeleri izleyeceğiz Irak'taki.
Evet. Türkiye'ye dönelim. Evet. Türkiye'de de herhalde şu sıralar en çok konuştuğumuz konulardan birisi, az evvel de gazete manşetlerinde bir hayli yer almıştı, 50+1
evet.
ve 40+1 arasındaki gidiş gelişler. Faruk Çelik, bu benim tamamen kendi görüşümdü demiş. Cumhurbaşkanımız da galiba son noktaya koymuş. Evet, milletten onay almıştır.
Şimdi olay şöyle seyretti. Biz salı günü meclis açılmıştı. Ben de parlamento muhabiriyim. O gece işte Faruk Çelik'in bir açıklaması oluyor yerel medyaya. 40+1 gelmeli şeklinde. Ertesi günde işte mecliste açılış vardı. Cumhurbaşkanı saat 3'te genel kurula geldi. Konuşmasını yaptı. Çıkışta bu konu soru
kendisine.
Nasıl
bir ortamda, biraz bize anlatabilir misiniz hazır oradayken?
Orası meclisin işte 1 Ekim anayasaya göre açılması gerektiği tarihtir. O tarihte bütün milletvekilleri orada olur, iktidarıyla, muhalefetiyle. En yaşlı üye, başkanlık divanındaki en yaşlı üye gider, cumhurbaşkanını karşılar ve açılış konuşmasını yapar. Onun öncesinde kısa bir meclis başkanının bir ön konuşması vardır. Bu toplantıya özel oturuma yabancı misyonlar da çağrılır. Onların da yüksek oranda katılımlı olur. Yüksek yargı oradadır. Kabine oradadır. Askeri heyet oradadır. Bunun dışında eski politikacılar, eski meclis başkanları, onlara da açık bir toplantı. Geniş katılımlı bir toplantıdır. Akşam da geleneksel 1 Ekim resepsiyonu yapılır. Açılış resepsiyonu yapılır. O gün Cumhurbaşkanı açılışı konuşmasını yaptıktan sonra çıkışta gazeteciler tarafından bu 40+1 konusu gündeme getirildi, soruldu. Cumhurbaşkanı orada biz bir ön hazırlık yaparız, bunu getiririz, bunu çözülecek, konuşulacak yeri parlamentodur dedi. Gerekirse işte burada bir değişiklik yapılır şeklinde anlaşılabilecek bir açıklama yaptı o gün. Cumhurbaşkanının bu konuda iki açıklaması oldu. İki tane açıklama yapması da kafaları karıştırdı. İkinci açıklamada yine akşam yapıldı, resepsiyonda yapıldı. Orada da bu bizim işimiz değil, muhalefet getirir, isterse Ondan sonra mecliste karar verilir, yapılır şeklindeydi. Ayrıca biz bu konunun tartışılmasını da istemiyoruz. Halkın iradesine saygısızlıktır. Asıl bu konunun tartışılması milleti yorar şeklinde bir yorum oldu. Bu iki aynı gün içerisinde yapılan iki ayrı açıklama tartışmayı aslında 40 artı 1 tartışmasını alevlendiren asıl neden diye görüyorum ben. Öyle düşünüyorum ki öyle oldu. Bunun üzerine tabii muhalefetten açıklamalar geldi. İşte dün CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları vardı. Belli gazetecilere belirli demeçler vermiş. İşte bunu konuyu sap yani gündemi soğutma ya da günlük işte ekonomidir, dış politikadır bu sorunların bir tarafa bırakılarak gündemin soğutulması, değiştirilmesi noktasında bir şey olduğunu ve kendilerini kesinlikle muhalefet olarak böyle bir teklifleri yeni bir çalışmadır, bir
Yoktur.
şeydir getirmeyeceklerini söyledi. İyi Parti'den de aynı şekilde tepkiler geldi. En son işte MHP'de zaten bu konuya mesafeli duruyor. O her zaman Cumhur İttifakı'dan ve yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan değişiklikleri sonuna kadar arkasında ve destekleyen bir konuda bunu hepimiz biliyoruz. En son dün önceki gün MYK toplantısı vardı. Orada konu ele alınmış tekrardan ve Cumhurbaşkanı artık bu konu kapanmıştır şeklinde gündeme getirdi. Aslında biz biraz hafızamızı zorladığımızda tam takvimi hatırlamıyorum ama yine parti içerisinde bu 40 artı 1 meselesinin başka bir MYK'da gündeme geldiğini de duymuştuk. Ama bu anladığımız kadarıyla Faruk Çelik'in tamamen hani belli bir kurgulanmış ya da işte arka planı olan tasarlanmış bir açıklama değil.
Değil.
Onun kendi düşüncesi şeklindeki dün de zaten bir açıklama yapmış. O da biz
Evet.
grup başkan vekilliğinden beri daha öncesi de var tabii siyasette çok eski bir insan. Bu gözlemleri çerçevesinde 50 artı 1'in insanları yoracağını, toplumu yoracağını söylüyor. Ama şimdi bu tartışma kapanmış gibi görünmekle birlikte siyasette her zaman her şey olabilir. Bu tartışmalar yine gündeme gelebilir. Belki bugün tartışılır, konu soğutulur ama 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Bir de hani baktığımızda bu 50 artı 1 ya da Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinde iki turlu bir seçim var. İşte 50 artı 1'i sağlayamayanlar ikinci tura kalacak ve en çok oyu alan iki aday arasında aslında yarış ikinci turda sonuçlanacak. Bir de bunun bir ayağı var. Baktığımızda tabii AK Parti her zaman Cumhurbaşkanı'nın prestiji, gücü anlamında da bu yarışın diğer partiler için de belki öyledir. İlk turda sonuçlandırılması her zaman istenir. Çünkü ikinci ayakta riskler daha çok
Fazladır.
artıyor. Ki bu yeni yapının da zaten ittifakları gerektirmesi işte ikinci tura kalan bir oylamada blokların daha da keskinleştirmesine de neden olacak. O yüzden ilk turda bitmesi belki daha
Daha
kolay,
evet, daha evet.
daha iyi olacak gibi görünüyor ama bekleyeceğiz, göreceğiz. İttifaklara baktığımızda sistemin getirdiği yeni bir şey ittifaklar konusu.
Evet.
Şimdiden işte daha seçimler yeni bitti. 2023'e kadar seçim yok diyoruz ama çok fazla tartışma var.
Var.
İttifaklar konuşuluyor, yeni seçim takvimlendirilmeye çalışılıyor. İşte 2020'nin Kasım'ı deniyor, yok 2021'in Mart'ı deniyor. Şimdi o noktada da belki şu anda çok net bir şeyler söylemek, çok rahat bir perspektif çizmek kolay
Kolay değil,
değil.
tabii.
Çünkü siyasette işte o 24 saat hikayesi çok çabuk her şey değişebiliyor.
Gerçekten Canan Hanım, deminden
Evet.
beri ağzımda söyleyemedim bir türlü. Yani bir vekilin bir sözüyle gündem
Evet.
nerelere evriliyor, değil
Evrildi.
mi?
Evet,
O
evet.
yüzden hani dediğiniz gibi böyle bir tarih verebilmek çok zor.
Evet. İç siyasete baktığımızda diğer bir konu kamplar bugün arkadaşımız da ajans gündeminde bahsetti. Bugün hem AK Parti hem CHP kampa girecekler. Bu da önemli. İşte 1 Ekim'de meclisin açılışı yapıldı. Artık yeni yol haritası hem yasama anlamında hem politikalar, yeni stratejiler anlamında da 3 günlük bir istişare toplantısı olacak iki parti dedi. Geçen hafta Bahçeli'de yapacaktı, MHP'de de olacaktı. Bunu bir süreli de ertelediler. Orada da bu mutlaka işte yine bir istişare yapılacaktır. Baktığımız zaman AK Parti'nin kampı bugün başlıyor işte. Yarın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla, açılış konuşmasıyla başlayacak. Pazar günde bitecek. O arada da 2 günde kapalı toplantılar basına kapalı olarak gerçekleştirecek ve yoğun bir gündem var. Öncelikli konumuz Suriye dış politika. O konuda Melih Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı bilgi verecek. Onun dışında İçişleri Bakanı yine terörle mücadele konusunu gündeme getirecek, onu anlatacak. Bunun dışında özellikle işte bir yılını geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tamamlamıştı. O bir yılın değerlendirilmesi, aksayan, takılan yerler nelerdir? Bunların tespit edilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda bir çalışma yapılmıştı. O çalışma tamamlandı. Bu çalışma yapılırken de çok geniş kesimler dinlendi. İşte siyasetçiler, gazeteciler, STK'lar, milletvekilleri özellikle bu yasama ve yürütme arasındaki bağın koptuğu noktasında eleştiriler vardı ki bunun eleştirileri AK Partililer de dile getiriyorlardı. Bu bağın tekrar güçlendirilmesi, meclisin milletvekilinin daha görünür hale gelmesi noktasında kabinede bakanlarla bağlantılar, yerelin, vatandaşın sorununun yürütmeye aktarılması noktasındaki eksikliklerin giderilmesi noktasında Fuat Oktay bunları hazırlanan bu raporu kampta sunacak. Pazar günü ekonomi önemli bir başlığımız tabii. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir sunuşu olacak. Yeni ekonomi programı da geçtiğimiz pazartesi günü açıklanmıştı. Yine o program çerçevesinde yeni yol haritası belirlenecek. Bunun dışında bakan yardımcıları, bakanlar da toplantıda olacaklar. İşte milletvekilleri, partinin yönetim kadrosu, teşkilatlar, büyük bir toplantı olacak. Yine AK Parti kongre sürecine giriyor. Bu da ele alınacak. Meclis çalışmaları hakkında bilgi verilecek. Tabii baktığımız zaman bunlar görünen yüzü. Tabii içeride de bir
hani o basına kapalı olan bölümlerde
daha parti içine dönük, belki daha eleştirel ya da daha yapıcı, daha yol gösterici konuşmalar da olacaktır. Bunları da bekliyoruz. Mutlaka bu 40 artı 1 meselesi de yeniden gündeme gelebilir. İşte bakanlıkların yapacakları çalışmalar, Adalet Bakanı mesela yargı reformu hakkında bilgi verecek şeyde, kampta, ki onun bir ayağı işte mecliste komisyon çalışmalarına başladı yargı paketine ilişkin. Bütün bunlar ele alınacak. AK Parti'nin yerel seçimden sonraki yeni dönemde orada bir kayıplar yaşandı AK Parti'de. Gerek partide, gerek teşkilatlarda, gerek politikalarda, stratejilerde dağılan o sosyolojik tabanın yeniden toplanması noktasında neler yapılacak, bütün bunların da değerlendirilmesini
önemli
bekliyoruz.
Önemli bir kamp olacak bu
aslında,
önemli
bir
mi?
Kamp olacak. Muhtemelen Cumhurbaşkanı daha çok dinler, notlarını alır. Yine o çerçevede geçecektir. Biz kamptan sonra biraz daha artık bu beklediğimiz değişim, dönüşüm ne yapılacak? AK Parti'de bu değişime dönük adımların atılmasını bekliyoruz. Kabine çok konuşuluyor. Kabine değişecek mi, değişmeyecek mi? Ben açıkçası bütçe geliyor önümüzdeki aylarda. Hani ben çok hemen bir kabine değişikliği beklemiyorum. Belki Ocak ayında bu bütçe sunumları bittikten sonra olabilir. Burası AK Parti bu şekilde. CHP'ye baktığımızda CHP'de
orası
de...
Orası da ayrı değil mi?
Evet, orada da bugün kamp var. Evet. Onlar da Bolu Abant'ta toplanacaklar. CHP yerel seçimlerde kazandığı moral ve motivasyonla artık bunu sahada daha da ileri noktaya taşımak istiyor. Buna karşılıklı işte yeni stratejiler kararlar, yeni politikalar, tabana daha çok ulaşma, oy vermeyen kesimlere daha çok hitap etme. Bu noktada neler yapılabilir? Bunlar ele alınacak. Sahada yapılan çalışmalar vardı milletvekilleriyle çeşitli illerde. Bunlar raporlar halinde
geri dönüşleri değerlendirilecek.
Bu iki tane sunum olacak. Biri Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz dış politika konusunda bir sunum yapacak. Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak da yine ekonomi konusunu ele alacak. Bunları değerlendirecekler.
Ve tabii bu ki şekilde ittifak değerlendirilir diye düşünüyorum orada ben.
İttifak da tabii Millet o da gündeme gelir. Millet İttifakı nasıl sürecek, nasıl şekillenecek? Şimdi bu burada işte İYİ Parti CHP'den kopuyor mu? Millet İttifakı dağılıyor mu diye şeyler var, yorumlar var, konuşuluyor. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Ağaroğlu'nun yaptığı açıklama zaten bunu tetikledi. Ama baktığımız zaman gerek Kılıçdaroğlu'ndan gerekse Meral Akşener'den hani ayrıldık şeklinde daha hani ipleri koparacak bir açıklama gelmiş durumda değil. Çünkü daha işte İYİ Parti, CHP biz yolumuza HDP ile devam edeceğiz derse biz bu işte yokuz diyor.
Diyecek, evet.
Ona baktığımızda CHP zaten öyle bir şey daha şimdiden net bir şey söylemiyor.
Değil.
Saadet Partisi var bu ittifak içerisinde. O da önemli bir ayak. İYİ Parti ve Saadet Partisi hakikaten bu yapı içerisinde önemli iki parti haline geldiler. Yeni oluşumları da bekliyoruz. İşte Babacan'ın, Davutoğlu'nun kuracağı partiler. İttifaklar noktasında işte İYİ Parti'nin işte Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşuluyor ama buna MHP nasıl bakar? Bunu da ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yani belki onun yolu MHP tarafından kapanacaktır ya da Cumhur İttifakı'nda İYİ Parti'nin oraya gelmesi Cumhur İttifakı'na derin bir çatlak yaratacaktır. Bütün bu denklemleri görüp uzun vadede, kısa vadede yeni sıcak gelişmelerle bakmak gerekiyor. Şimdi baktığımızda yeni stratejiler kamplarda işte partiler bir araya gelecek ama mesela AK Parti için 2002 ruhuna dönülmeli diyorlar. Aslında baktığınız zaman 2002 ruhu da belki artık çok bir işe yaramayabilir. Çünkü dünya çok değişiyor ve dönüşüyor artık. Mesela ticaret savaşları var. Daha millileşme noktası var. Bütün bu noktalarda partilerin politikalarını değiştirmeleri gerekiyor. Yenilemeleri gerekiyor. Evet. Daha farklı bir dil gerekiyor. Çünkü dünya epey bir yere evrildi.
Doğru.
Evet, bu şekilde.
Bir yandan da Canan Hanım, Ayşegül annenin örnek mücadelesinden bahsettik. Sabah gazetesinde manşetlerden birisiydi. Evlat nöbetine katılan Ayşegül annenin bir taraftan işte beyin tümörüyle mücadele ediyor. Diğer taraftan da çocuğu için nöbete devam ediyor. Ve HDP'den daha kaçırılan çocukların isteyen anneler tehdit de etseler, binadan başımıza taş da atsalar, evlatlarımız olmadan buradan gitmeyeceğiz diyorlar. Buradaki seyir nasıl sizce? Gitgide büyüyorlar.
Daha giderek büyüyor. Bir ayı neredeyse doldurdu zannedersem. Aile sayısı da 50'ye ulaştı. Burada demek ki insanlar sessiz bir köşede evlerinde bekliyorlarmış. Bir tetik, bir kıvılcımla burada akın akın gelmeye, hatta yurt dışından bile gelenler oldu. Burada bir öbeklenme, bir daha kuvvetli bir ses duyurma şeklinde büyüyor. Toplumdan da destek alıyor. İşte sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi, her kesimden, STK'lardan gidiyorlar. Aileler ziyaret ediliyor. Burada baktığımızda sadece bu bir direnç oluşturacaktır. Tabii HDP önünde yapılan bu eylemler. HDP'nin de artık gerçekten siyaset yapacaksa, varlığını sürdürecekse terörle bağlantısı noktasında bir karar vermesi gerekiyor. Bunca işte en hassas olduğumuz konular anneler ve genç çocuklar, küçücük çocuklar. Toplum vicdanı bunu kaldırmaz. İnsanlar görüyor, gözlüyor. Eğer siyasette, meşru siyaset içerisinde yer almak istiyorsa kararını ve çizgisini ortaya koyması gerekiyor. Aslında HDP içerisinde de görüş ayrılıkları var. Dağla olan bağlantının kesilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı 1 Ekim'deki konuşmasında da bunu dile getirdi. Biz işte terörle mesafe koyan, ülkenin menfaatine hizmet eden partilerle her zaman bir araya geliriz. Uzlaşma içerisinde bir sürü sorunu çözebiliriz gibi. İşte bu noktada belirleyici olacak olan HDP.
Evet.
Bu güruh tabii büyüyor ama sonuçta sadece bir baskı. İşte dağdan şeylerin dönmesi konusunda, çocuklarının dönmesi ya da akıbetlerinin öğrenilmesi noktasında bir baskı oluşturuyor. Tabii burada belki eğitim, işsizlik, yani insanları dağa gitmeye
İten
sevk eden
sebepler.
sebepleri de belki
Tabii.
ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu da icranın görevi.
HDP'nin bir çağrısı sizce bu konuda etkili olabilir mi?
Tabii ki olabilir. Aslında belki onu yapması gereken de o, ama onların da işte dediğim gibi kendi içlerindeki
Bir
bu,
denge
bir
var.
de bu işi kabullenmek gibi, evet biz bu işe şey yapıyoruz, öncülük ediyoruz ve bu
Demek
bir
anlamına geliyor
kabulleniş
bu, değil mi o
anlamına
zamanda?
geleceği için şimdi seyirci kalıyor.
Evet. Peki
Evet.
Canan, FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Son zamanlarda her gün bir haberini okuyoruz zaten ama
Evet.
işte son olarak bir Etiyopya'daki okulların galiba kapatıldığı yönünde orada çok büyük bir isyan olduğu
Evet.
söyleniyordu. Sizin bu konuda bildikleriniz var mı? Yani şu aşamada diye söyleyebileceğiniz bir
Yani
şey var
içeride ve
mı?
dışarıda devam ediyor FETÖ'yle mücadele. Okullar anlamında da epeyce bir okul kapatıldı.
Kapatıldı.
Bunlar Maarif Vakfı'na devredildi. Bir de istihbari güçlerle dışarıdaki takipler sürdürülüyor. İçeride de yine yeni yargı yılının başlamasıyla önemli kritik davalarda sonuç aşamasına gelecek. Önemli olan burada kararlılığın tam vazgeçilmemesi ve mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesi.
Metin Feyzoğlu'nun bir şey var. Yargı reformu doğru iş demiş. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, yargı reformu Türkiye'nin ortak aklının ortaya konduğu bir belgedir ve biz bunu destekliyoruz diyor.
Evet, yargı reformu hazırlanırken zaten Mayıs ayında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Hazırlanma sürecinde de uzun bir süreçti ve her kesimin görüşü alındı. Barolar Birliği'nin doğrudan katkıları vardı. Baştan beri Feyzoğlu'nun desteklediği, içinde olduğu ve sonuçlandırılması noktasında da her türlü desteğini sürdürdüğü bir paket. Yargı reformunun ilk paketini de işte paketler halinde gelecek. Birden fazla paket olacak. Birinci paket geçen hafta meclise sunuldu. Komisyondaki görüşmelerine başlandı. Çarşamba günü başladı. Gelecek pazartesi günü devam edecek. Gelecek hafta içerisinde de genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Burada hem avukatlara da dönük bir takım
Değişiklikler oldu.
değişiklikler var, yenilikler
Ne
var.
gibi mesela?
Mesela 15 yılını doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek. Bu işte 4.000 kadar aileyi, avukatı ilgilendiren bir düzenleme. İşte o gün komisyonda da bir takım bilgiler verildi. 2 milyon kadar şey var bizde. Yeşil pasaport Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma çerçevesinde 1 milyon 700 bine doldurulmuş durumda. Ailelere bu verilecek. Daha sonra yeşil pasaport dışında mesleğe girişte sınav getirilecek. Özellikle gelecek yıldan sonra eğitime başlayanlarda 70 barajını aşmaları gerekiyor. Hukuk mesleğine girecek olan hakim, savcı, noter, avukatlık şeklinde. Bu kalitenin artırılması
Evet, doğru.
noktasında çok önem taşıyor. Çünkü çok sayıda hukuk fakültesi şey yapıldı. Yetkin kadrolar belki yok. Akademisyen açığı var. Bu noktada bir sıkıntı var. Biz bu sorun aşılacak.
Şu ana kadar
Öbür
olmayan bir şeydi bu,
tarafında
değil mi Canan Hanım?
evet,
Bu
bu
sınav
yoktu,
olayı.
sınav olayı yoktu. Stajlarını falan yapıyorlar
Yapıyorlardı ama.
avukatlar. Bu önemli bir ayak. Bunun dışında asıl yargı paketinin öne çıkan başlıklarına baktığımızda fikir, düşünce özgürlüğü noktasında yerel mahkemede istinafta sonuçlanmış kararlarda yeniden Yargıtay yolunu açıyor. Bu önemli bir düzenleme. Yargı sürecinin hızlanmasına dönük şeyler var, düzenlemeler var. Seri muhakeme usulü diye yeni bir yöntem geliyor. Burada Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli arasında diyalog yoluyla sorunun çözülmesi, anlaşmaya varılması var. Bunun dışında basit yargılama diye bir yeni düzenleme var. Bunlar da yine Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olan düzenleme. Basit yargılamada da belli bir yılın altındaki suçlarda yargılama olmaksızın sonucu ulaştırılması noktası var. Bu da yargıdaki işleyişi hızlandıracak bir düzenleme.
Peki o nasıl yapılacak Cani Hanım?
Detaylarını uygulamada göreceğiz. Zaten çok da hani Amerika'yı yeniden keşfetme gibi bir durum yok. Dışarıdan da işleyişi görülmüş, şimdiye kadar test edilmiş bir düzenleme olarak Türkiye'ye gelecek. İşte yeni yargı sistemimize dahil edilecek. Diğer bir düzenleme internet siteleriyle ilgiliydi. Bir internet sitesinin tümüyle kapatılması yerine yeni bir düzenlemeye geçiliyor. Bu internet sitelerinin tümüyle kapatılması, özellikle Türkiye'de işte düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü noktasında özgürlükler anlamında baskı olduğu eleştirilerine yol açıyordu. Şimdi sadece suç niteliği taşıyan bağlantının ya da sayfanın kapatılması söz konusu olacaksa o yayının tümüyle, sitenin tümüyle kapatılması gibi bir uygulamadan vazgeçilecek.
Evet, geçilecek, evet. Bitti. Evet, süremiz doldu. Canan Hanım, çok teşekkür ederiz. Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde.
Dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.46'yı gösterdi. Canan Sakarya'yı uğurladık ve şimdi de ekonomideki gelişmeleri konuşmak üzere Alpara Televizyon Ankara Haber Müdürü Sayın Murat Avucu ile birlikteyiz. Evet, rakamlar açıklandı. Gazete başlıklarında da bir hayli yer verildi zaten. Türkiye'nin de çok ilgilendiği bir konu bu zaten. Tek haneye indik başlığı var. Hedefimiz ise %5 diyor Berat Albayrak. Buyurunuz, söz sizde.
Öncelikle günaydın herkese. Aslında beklenen bir rakam. Daha doğrusu beklenen bir tek hane. Çünkü uzun zamandır bunun için çalışılıyordu ve biraz da matematiksel olarak bakıldığında aksi de pek düşünülmüyordu. Çünkü geçtiğimiz yıl Eylül ayında enflasyonun zirve yaptığını görmüştük. Yani son yılların en yüksek rakamını gördük. %25'in üzerine çıkmıştı. Malum o dönemki bu kur ataklarından dolayı ciddi bir fiyat dalgalanmaları yaşandı Türkiye'de. Özellikle gıda fiyatları üzerinden ve bunun da doğrudan enflasyona yansımalarını görmüştük. Tabii üzerinde başlatılan bir enflasyonla mücadele programı vardı. Birçok tedbir alındı. Tedbirlerin sonuçları zaten bu yıl itibariyle görülmeye başlandı. Bu yılda %20'lerle başladık biz enflasyonda. Her ay gerileyerek işte geçtiğimiz ay 15'e kadar düşmüştü. Zaten bu ay baz etkisinden dolayı tek haneye görmemiz muhtemeldi ki baz etkisi de şöyle hani sürekli duyar belki izleyicilerimiz ama baz etkisinin ne olduğunu bilmeyebilirler. Eğer bir makroekonomik göstergede işte istihdam olur, enflasyon olur, büyüme olur, anormal bir düşüş ya da yükseliş yaşanırsa bir sonraki yıl aynı dönemde onun etkisi mutlaka görülür. Aşağıda yukarı. Yani çok anormal bir yükseliş olduysa tam tersi bir tablo karşımıza çıkar. Baz etkisinden kaynaklı olarak. Evet. Bu endeks hesaplamaları biraz teknik bir konu ama onu gösterir. Bu nedenle de geçtiğimiz yıl anormal bir yükseliş olduğu için enflasyonda Eylül ayında bu yılda bunu bekliyorduk. Hatta bir miktar bile altında gelmiş olabilir. 9.6 civarında bir enflasyon beklentisi vardı. 9,26'yı gördük. Çok çarpıcı olan aslında üretici fiyatları rakamı. Hı. Çünkü geçtiğimizde de %45'ti bu dönem. Hı. Yani Eylül ayında. Dün açıklanan rakamda %2,45'e geriledi. Hı. Yani çok ciddi bir düşüş söz konusu. Hı. Geçtiğimiz yıl üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında ciddi bir makas vardı. Hı. Ve bunun fiyatlara, tüketici fiyatlarına olumsuz yansımaları beklenirken üretici fiyatlarında ciddi bir gerileme söz konusu oldu. Hı hı. Ve bu aslında Türkiye'nin de ekonomi yönetiminde de istediği bir şey. Çünkü üretici fiyatları doğrudan tüketici fiyatlarına yansıyan bir unsur. Hı hı. Onun tüketici fiyatlarının da altına düşmüş olması sevindirici elbette. Şimdi önümüzdekine bakmak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıl Ekim ayında da yine yüksek bir enflasyon vardı. Yine oradan gelen bir baz etkisi mutlaka olacaktır. Hatta 9'un altını görme ihtimali var. Enflasyonun önümüzdeki ayda. Tabii bu vatandaş diyebilir, hani benim cebime yansımıyor.
İşte ben de tam onu diyecektim.
Matematiksel olarak bu hesaplamalarla birlikte enflasyon düşmüş görünüyor. Ama tabii fiyatlar geçtiğimiz yıl belli bir seviyeye çıktığı için şimdi bu seviyeden geri gelmesi çok mümkün değil.
Baz etkiden dolayı mı bu
yani, böyle? Tam olarak baz etkisiyle alakalı değil de fiyatlama politikasıyla alakalı bir şey. Yani fiyatlar bir seviyeye çıktıktan sonra oradan geri gelmesi çok da beklenen bir şey değil. Yani enerji fiyatlarında bunu görebiliriz. Şöyle ki kur düşerse, işte dünyadaki petrol fiyatları düşerse bu enerji fiyatlarında doğrudan yansıyan bir şey. Ama siz bir manav, işte domates fiyatını geçtiğimiz yıl bir anda 8-10 liraya çıkardıysa bunu tekrar işte aynı yıl için, aynı dönem için işte mesela Eylül ayında 9-10 lira olan domates şimdi 5-6 liraya düşüyor. Bunu tekrar 2-3 liraya düşmesini beklemek çok mümkün değil. Yani bu tamamen fiyatlama mekanizmasıyla alakalı bir şey. Bu nedenle hani doğrudan fiyatlarda işte geçtiğimiz yıl %25'ti enflasyon, şimdi %9'a düştü. Aynı oranda biz fiyatlarda düşüş göremiyoruz demek de haklılar. Ama bu matematiksel olarak çok mümkün bir şey değil.
Evet. O yüzden biz onu anlayamıyoruz işte Murat hocam. Biz onu anlayamıyoruz.
Evet, kimse anlamıyor.
Evet onu. Yani hep onu bekliyoruz. Yani madem düştü, o zaman biz de pazara gittiğimizde biraz daha nefes alalım, daha bir rahat olsun istiyoruz ama gerçekten fiyatlar öyle değil.
Şimdi onun için aslında bazı tedbirler var. Dilerseniz siz açmışken o konuyu biraz ondan bahsedelim. Şimdi enflasyon düşüş eğiliminde. Tabii burada kalmayacak. Bir miktar yükselecek. Belki Ekim ayında dediğimiz gibi 8'in altını görmüş olabilir ama baz etkisinden dolayı Kasım-Aralık aylarında bir miktar yükseliş göreceğiz. Ve yıl sonu zaten hedef, yani beklenen %12'ler civarında bir enflasyon ki geçtiğimiz yılki hesaplamalarda 16'ya yakın bir enflasyon bekleniyordu. Yani beklentilerden iyi bir enflasyon rakamını yıl sonu itibariyle göreceğiz. Ama bunun tabii Türkiye'nin, işte vatandaşın benim cebime yansımadığı, yansıması gerekiyor sorusundan yola çıkarsak, işte bunun yapabilmesi için Türkiye'nin enflasyonu belli bir seviyenin altında tutması gerekiyor. Bu seviye ekonomi yönetimi tarafından %5 olarak belirlendi. Yani mesela Avrupa yurt dışına giden vatandaşlar olabilir. Yani bir yıl gittiğinde aldığı bir ürünü ertesi yıl gittiğinde aynı fiyata bulabilir. Çünkü Avrupa'da çoğu ülkede enflasyon %1, %2. Çok bir şey değişmiyor. İşte bizim bu seviyelere gelebilmemiz için bizim de enflasyonu düşürmemiz gerekiyor. Ve orada sabit tutmamız gerekiyor. İşte %5'te enflasyon nasıl sabit tutulur? Bu birincisi elbette işte kuru etkisini azaltmakla olabilir. Çünkü kur enflasyonuna ciddi bir etki yapıyor. Geçtiğimiz yıldaki artışın en büyük etkenlerinden bir tanesi buydu. Bu çok elimizde olan bir şey olmuyor maalesef. Biz ne kadar içeride ekonomiyi sıkı tutmaya çalışsak da yurt dışında, örnek veriyorum, Amerikan Başkanı bir tweet atıyor. Bütün dünya çalkalanıyor. İşte Türkiye, doğrudan Türkiye hedef almasına da gerek yok. İşte Çin'e hedef alıyor. Çin ürünlerine şu kadar vergi artışı yapacağız diyor. Anında dolar değer kazanmaya başlıyor. Maalesef o bizi de etkiliyor. Ama içeride bizim yapabileceğimiz birçok konu var. Bunların başında da gıda fiyatları geliyor. Şimdi biz gıda fiyatlarını sabit tutmak ya da kontrol altına almamız gerekiyor. Çünkü enflasyon sepeti içerisinde gıdanın oranı %20'nin üzerinde. Yani %23'ler civarında. Yani en çok etkiyi gösteren unsur gıda fiyatları enflasyonda. Şimdi gıda fiyatlarını kontrol altına alabilmek için de mesela bir hal yasası düzenlemesi var. Uzun yıllardır konuşuluyor bu aslında. Hani biz onu geçen yıl bekliyorduk. Lakin geçtiğimiz yıl bir ciddi bir hareket vardı siyaset cephesinde. Seçimler oldu. yapılması gereken öncelikli gündem konular vardı, yasal konular vardı. Onlar meclisten geçti. Bu nedenle hal yasasını getiremediler. Şimdi ana hedef bu ay içerisinde hal yasasının getirilmesi.
Hal yasası neleri içeriyor?
Şimdi onu aktaralım. Hal yasası bir anlamda sebze meyve fiyatlarını kontrol altına almaya yönelik bazı düzenlemeler içeriyor. Örneğin şimdi sebze meyve satışlarının kayıt altına alınması olacak, söz konusu olacak. Yani sürekli takip edecek. Aracıların aradan çıkarılması söz konusu olacak. Mesela komisyonculuğun kaldırılacağı açıklandı. Hal yasası çalışmaları yapılırken. Şöyle ki, siz bir ürünü tarlada ürettiniz. Daha sonra hangi ildeyseniz o ildeki komisyoncuya verdiniz. Onun aracılığıyla o ilin haline geldi. O hal üzerinden bir sonraki artık nerede satılacaksa ürün, örnek veriyorum Antalya'dan Ankara'ya
geldi.
Ankara haline geliyor. Ankara halinde komisyoncu alıyor. O tüccara satıyor. Yani satıcıya, manava, markete
veriyor. Arada da birisi veriyor. Daha var yani. Tabii. Markete gelene
yani
kadar.
6-7 kalemlik bir zincir var orada. O da o nihayet tüketiciye satıyor. Yani hepsinin üreticiden sonra belli bir komisyon aldığını, bunun taşıma maliyeti olduğunu düşünün. Yani 1 liralık mal 5 lira oluyor. Şimdi tarlada 1 lira, ben niye 5 lira yiyorum sorusunun yanıtı bu. İşte bu zinciri kısaltacak bir düzenleme öngörülüyor. Komisyonculardan çıktığı zaman zincir daralmış olacak haliyle. Evet. Oradan bir miktar düşüş gerçekleşecek. İkincisi, özellikle altyapı yatırımları yapılacak. Modernizasyonunu gerçekleştirecek hallerin. Soğuk hava depoları kurulacak. Bunun özellikle paketleme konusunda teşvikler verilecek üreticilere. Çünkü paketleme neden önemli? Siz kaba bir şekilde bir tahta kasaya domatesleri doldurup götürdüğünüzde o domatesler yolda büyük bir kısmı çürüyor, eriyor. Şimdi elden ele geçtiği zaman, hani arada bahsettik ya zincir.
Anladım.
Yani %30'luk bir fire veriyor orada.
Tamam.
Yani siz 1 liraya aldığınız ürünü %30 fire verdiği için üzerine o %30'u koyuyorsunuz bir kere fiyat olarak kafadan. Yani zaten %30...
Üretici mi koyuyor onu?
İşte acaba? En son nihayet tüketici koyuyor. %30'u hani, en sona geldi. Tüketiciye gelmeden önce satılırken zaten o arada sürekli fire vere tamam, herkes bu fireyi üstüne koyuyor.
Evet.
Öyle olunca fiyat artıyor.
Tabii.
Şimdi bu hem paketleme konusunda bir teknolojik gelişme yaşandığı takdirde hem de soğuk hava depoları devreye girdiği takdirde bu fire mümkün olduğu kadar azaltılacak.
Yani zincirin son halkası olan bize, halka, bu daha uygun fiyatta yansımış olacak, değil mi?
Haliyle yani fire vermediği takdirde zaten satıcı genelde hesaplama yaparken, maliyet hesaplaması yaparken diyor ki taşıma maliyeti şu kadar, fire maliyeti bu kadar. Çünkü orada bir %100 fire koyuyor, en az %10 koyarlar.
Tamam.
Onun üzerinde bir de karını koyuyor. Şimdi oradaki fire çıktığı zaman kafadan zaten bir hani maksimum hesaplama yaparsan %30 düşmüş oluyor.
Evet.
Yani bu nedenle hal yasası önemli olacak. Tabii bir de orada şöyle bir avantajlı olacak. Üretici birliklerine daha çok yer verilecek hallerde. Yani bir anlamda komisyonculuktan ziyade üretici kendi ürettiği malı doğrudan halden satabilecek. Yani tüccara gitmeden kendi ürettiği malı satma imkanı sağlayacak. Bu çerçevede hallerde en az %30'luk bir alan bu tüketici üretici birliklerine verilecek. Ve üretici birliklerinin hatta şöyle bir avantaj da sağlanacak. Orada kira ücretleri, hallerden bir kira ücreti alınıyor haliyle. Tabii. %75 daha indirimli bir kira ücreti verilecek. Yani bir anlamda üretici birlikleri korunacak. Bunların hepsi bir araya geldiği takdirde elbette aynı şekilde fiyatlara yansıması olacak. Bir de perakende yasası var. Perakende yasası da özellikle küçük esnafı korumaya yönelik, yine tüketiciyi korumaya yönelik bazı maddeler içeriyor içerisinde. Örnek vermek gerekirse büyük zincir marketler genelde kendi ürünlerini satıyorlar. Şimdi artık yeni düzenlemeyle birlikte sadece kendi ürünleri değil, başka markaların ürünlerini de satmak zorunda kalacaklar. Hatta yerel markalara da yer ayırmak zorunda kalacaklar belli bir oranda. Bu rekabeti getirecek elbette.
Tabii
yani
ki.
Bu rekabet demek her zaman fiyat üzerinde otomatik olarak aşağı yönlü bir hareket anlamına gelecek. Yani bu düzenlemeler hayata geçtiği takdirde gıda üzerindeki etki mümkün olduğu kadar azalacaktır.
Hal yasası ne zaman geçer meclisten?
Şöyle ki tabii bunun yasal prosedürü var. Meclise önce gelmesi, plan birçok komisyonunda ele alınması gerekiyor. Ardından da genel kurula geliyor. Bizim konuştuğumuz yetkililer, meclisteki yetkililer, bunun bütçe meclise gelmeden ele alınması ve meclisten geçmesi yönünde. O da şu anlama geliyor. Bütçe 17 Yok. Ekim'de en geç meclise sunuluyor. Hı-hı. Yani bu önümüzdeki hafta olabilir, sonraki hafta olabilir. Bir an önce meclise getirmeyi ve çünkü genel kurulda bütçe geldiği takdirde uzun görüşmeler yapılıyor ve başka hiçbir şey konu konuşulmuyor. Onun da Aralık ayı gibi geleceğini düşünürsek yani bu yıl bitmeden bu hal yasasının ve perakende yasasının geçmesini bekliyoruz.
Tabii yani bunun hem üreticiye yansıyan artıları olacak Kesinlikle. Hem de biz tüketicilere yansıyan artıları olacak. Çok teşekkür ederiz teşekkür Murat Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı benim atladığım? Ben programı acemisiyim çünkü siz daha...
Estağfurullah.
Evet çok teşekkür ederiz. Apara TV Ankara Televizyon Haber Müdürü Murat Ovucu Beyefendi ile konuştuk.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu. Bugün öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleriyle zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleriyle gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle. Ankara az bulutlu 28, İstanbul az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 29, Erzurum az bulutlu 22, Amsterdam sağanak yağışlı 15, Atina gök kültürü sağanak yağışlı 30, Bağdat az bulutlu 36, Berlin sağanak yağışlı 12, Kiev sağanak yağışlı 13, Lefkoşa açık 31, Londra sağanak yağışlı 18, Madrid sağanak yağışlı 29, Mekke az bulutlu 38, Moskova gök kültürü sağanak yağışlı 14, New York çok bulutlu 19, Paris sağanak yağışlı 16, Pekin sağanak yağışlı 20, Roma çok bulutlu 24, Saraybosna gök kültürü sağanak yağışlı 16, Viyana sağanak yağışlı 16 ve Zürih'te sağanak yağışlı 16 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyenlerim, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12 değil yani, 12'yi gösteriyor. Ekonomide yaşananları Murat Ovucu ile paylaştık ve şimdi yeni günde bir bağlantımız var. ABD'de yaşanan gelişmeleri de bize Tuna Şanlı aktaracak. TRT Washington temsilcimiz, bakalım Tuna Şanlı'nın sesi bize neler söylüyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Partili Adam Schiff'in kendisine şikayet mektubu gelmeden önce de suçlamalardan haberdar olduğu iddia edildi. New York Times gazetesi üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Adam Schiff'in ayrıntıları önceden bildiği için Trump'a yönelik suçlamaları bu denli net bir şekilde dile getirdiği ve görüşmenin dökümünü kamuoyuyla paylaştığı belirtildi. Rapor hakkında Schiff'in daha önceden bilgi sahibi olmasının skandal olduğunu belirten Donald Trump, Adam Schiff'in bu raporun yazılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum, dedi. Adam Schiff'i istifaya davet eden Donald Trump, Schiff'in vatana ihanet ettiğini belirtti. ABD Başkanı, Schiff'in yanı sıra Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesini rapor eden muhbiri de hedef aldı. Muhbiri casuslukla suçlayan Trump, daha önce darbe olarak nitelediği azil soruşturması için bu kez sahtekarlık tanımında bulundu. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den seçimdeki rakibi Joe Biden ve oğlunu soruşturmasını istediği için hakkında azil süreci başlatılan Donald Trump, bu kez de Çin'den aynı şeyi istedi. Pekin yönetiminden Joe Biden ve oğlu Hunter'la ilgili soruşturma başlatmasını isteyen Donald Trump, Çin de Biden hakkında soruşturma başlatmalı çünkü Çin'de olanlar hemen hemen Ukrayna'da olanlar kadar kötü, dedi. Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Washington'daki yuvarlak masa toplantısında mülteci sorununun çözümü için uluslararası toplumu göreve çağırdı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ve Amerikalı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Washington merkezli düşünce kuruluşlarından Türk Miras Vakfı'nın düzenlediği toplantıda konuşan Fatma Şahin, Suriyeli mülteciler için yapılanları ve uluslararası toplumun yapması gerekenleri anlattı. İnsanlar ailelerini kurtarmak için kimyasal bombaların altından kaçarak en güvenli liman olan Türkiye'ye sığındılar. Aslında dünyanın gözden kaçırdığı en büyük duygu empati duygusu. Kendimizi onların yerine koymuyoruz şeklinde konuşarak uluslararası toplumu eleştirdi. Jeopolitik hesapların insanlığın önüne geçtiğini belirten Fatma Şahin, uluslararası toplumdan çok şikayetçi olduğunu, bu sorunu görmemezlikten gelen uluslararası toplumun üç maymunu oynadığını söyledi. Türkiye'nin barış koridoru planını anlatan Şahin, Cerablus'taki başarıyı da hatırlattı. Türkiye'nin terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DAEŞ'la mücadele ettiğini hatırlatan Fatma Şahin, terör sorununun çözümünün eğitimden geçtiğini söyledi. Fatma Şahin, gerekli tedbiri almasaydık, eğitim hayatına kazandırılmamış her bir çocuk, yarın belki terör örgütü DAEŞ'in doğal üyesi olacaktı, şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı değişti. Görev süresi dolan Orgeneral Joseph Dunford'un yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley Genelkurmay Başkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Genelkurmay Başkanı olan Milley, Irak ve Afganistan dahil pek çok bölgede görev yaptı. Milley 2015'ten bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu. Amerikan ordusu, Avrupa Kuvvetler ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Todd Walters, Türk askeriyle silah arkadaşları gibi olduklarını söyledi. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder de güvenli bölgenin uygulanmasında ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Genelkurmay Başkanlığı Sözcülerinden Albay Patrick Ryder, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için terör örgütü YPG-PKK mevzilerini kaldırmaya devam ettiklerini söyledi. Ancak buna ilişkin somut bilgi ya da ayrıntı vermedi. Albay Ryder, terör örgütü YPG'nin sınırdan da çıkarılmasına ilişkin bir soruya cevaben Türkiye ile belirli bir alanda çalışma konusunda mutabık olduklarını belirtti ancak bu konuda görüşmeleri sürdüğünü söylemekle yetindi. Amerikan ordusu, Avrupa ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Todd Walters da Türk askeriyle silah arkadaşı gibi olduklarını söyledi. Orgeneral Todd Walters Türk askerinden bahsederken, "Sizinle kan bağı varmış gibi davranıyorlar. Dolayısıyla askeri ilişkilerdeki güven eskiden olduğu gibi oldukça güçlü," ifadesini kullandı. Orgeneral Walters, S-400 F-35 kriziyle ilgili olaraksa Türkiye'nin NATO'nun çok önemli bir ortağı olduğunu, ancak S-400 ile F-35'in aynı yerde bulunmasını istemediklerini belirterek bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Tuna Şanlı'ya biz de teşekkür ediyoruz ve sevgili dinleyenlerimiz, haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Dış politikada Profesör Doktor Salih Yılmaz'la birlikteyiz. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Salih Hocam.
Hoş bulduk Yasemin Pamukçu, sağ olun.
Teşekkür ederim. Hocam, şimdi Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyle oluşturulması gereken bir yer var ve burada bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile Hulusi Akar arasında arasında, Mark Esper ile Hulusi Akar arasında bir görüşme yaşandı. Bu süreç nasıl ilerliyor sizce?
Şimdi tabii son bir yıldır biz bu güvenli bölgeyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri, özellikle James Jeffrey'nin, Suriye özel temsilcisi ABD'nin yapmış olduğu Türkiye'ye temaslar var. Ama Türkiye'nin istediği sonuçlar alındı mı? Henüz bu sonuçların alınmadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye ile ABD arasında bir görüş farkı var. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da açıkladığı gibi bir 30 kilometre, 32 kilometre civarında bir alanda mültecileri yerleştirmek amacıyla işte toplu konutları da içeren çok geniş bir güvenlik alanı projesine karşı Amerika Birleşik Devletleri çok belirli bir alanı kapsayan işte 5 kilometre, yer yer de 14 kilometreye kadar çıkacak. Ama Türk askerinin bölgede olmamasını öngören bir güvenli bölge öneriyor. Aslında buna onlar kendilerince Minbiç modeli de diyorlar. Şu anda Türkiye ile Rusya Amerika Birleşik Devletleri arasında Minbiç'te biliyorsunuz devriyeler atılıyor, ortak devriyeler ve aynı buna benzer bir modeli Fırat'ın doğusunda da uygulanabileceğini dile getiriyor ama bu haliyle Türkiye sadece oraya girip işte ne oluyor ne ediyor görmek amacıyla bir güvenli bölge istemediği için sonuçta PKK-PYD'nin etkin olduğu bir alan var. Binlerce kişinin silahlandırıldığı, işte terör gruplarının özellikle Irak'tan başta olmak üzere diğer bölgelerden devletleşmek için o bölgeye yuvalandığı bir sistem, fiili bir sistem Amerika Birleşik Devletleri eliyle kuruluyor. Bu anlamda hani şu an itibariyle iki ülkenin bence güvenli bölge konusunda uzlaşmaları çok mümkün gözükmüyor ama iyi niyet babında, iyi niyet bağlamında görüşmelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı birçok görüşünde, ifadesinde Eylül sonuna kadar süre vermişti ve Eylül artık bitti, Ekim ayındayız. Zannedersem bu görüşme aslında Türkiye'nin alacağı ya da atacağı adımları ve kararları etkileyecek bir görüşmeydi. Yine Amerika Birleşik Devletleri her görüşme sonrası yaptığı açıklamada olduğu gibi Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz, iyi niyetliyiz. Yani çok küçük bir adım atarak aslında burada Türkiye'yi oyalamaya çalışan bir ABD stratejisi olduğunu görüyoruz. İşte Tuna Şanlı'nın da Washington'dan bildirdiği gibi dün mesela Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Ryder'ın açıklamaları vardı. Yani biz diyor farazi diyor operasyonlar hakkında konuşmayız diyor. Yani operasyon olmamış. İşte Türkiye operasyon yapacağını söylüyor ama ortada bir şey yok. Ben bu konuda bir yorum yapmam ama Türkiye ile çalışmaya biz devam edeceğiz diyor. Ama Mark Esper hemen arkasından bu tür görüşmeleri yapıyor ama hemen arkasından PKK-PYD ile ilgili mesajlar veriyor. Onlara da kırmızı gül veriyor tabiri caizse. Hani Türkiye'ye de kırmızı gül veriyor. Burada iki tarafı da idare etmeye çalışan bir ABD yönetimi olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye şu şartlarda tabii bana göre bence bir taraftan operasyona başlamalı, diğer taraftan da görüşmeleri devam ettirmeli. Yani sadece masada, çünkü sahada eğer bir etkiniz yoksa masada Amerika Birleşik Devletleri adım atmak istemiyor. O yüzden sahada o etkiyi göstermek lazım. Bir de tabii psikolojik olarak orada bir beklenti oluştu son bir yıldır. Halkta bir beklenti
çok
oluştu.
Zor bir şey, zor
ordu
bir
süreç. İşte binlerce asker sınırda sonuçta bekliyor operasyon için. Onlarda bir beklenti var psikolojik olarak. Eğer bu süre uzatılırsa hem Suriye'deki Suriye halkının psikolojik anlamda bu operasyon olmazsa güveni sarsılmış olur. Hem de Türk askerinin, Türk ordusunun bu anlamda güvenini sarsmış olur. Yani kısmen küçük de olsa bir taraftan operasyona başlamalı, diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'yle masada görüşmeye devam etmeli
diye
düşünüyorum.
Hocam bu bahsetmiş olduğunuz 30 kilometre bizim istediğimiz 30 kilometre, onların 5-14 kilometre içerisinde sadece Amerikan askeri mi olacak?
Hayır, bu 30 kilometre
hani
alanda...
Bizi istemiyorlar. Türk askerini istemediklerini anladım.
Tabii şimdi 32 kilometre yani 20 mil sınırı içerisinde Türkiye'nin karakolları olacak. Türkiye'nin projesine göre.
Tabii.
Türkiye oraya yeni yerleşim alanlar 10 tane şehir kuracak.
Onların 140 kabul
tane
etmediği...
Köy. onların kabul etmedi, bunu kabul etme. Onlar diyor ki 5 kilometre verelim sınırda, sadece Tel Abyad, Resulayn bölgesinde 14 kilometrelik bir alan olsun. Ama bu alanda Türk askeri yerleşik olmasın. Yerleşik bir Türk askeri
ama
olacak.
Ama Amerikan ne askeri olsun.
Tabii Amerikan askeri olacak. Evet. Yerleşik askeri olmayacak ama istedikleri zaman devriye atabilecekler. Hani bu şartlarda bu aslında Türkiye'yi oyalamak ya da bir şekilde ikna etmek amacıyla bir süreç. Yani bu ne demek biliyor musun? Sabah Türk askeri içeri girecek. İşte YPG, PYD elemanları var mı yok mu? Bakın. Yok. Aha. Türk askeri gittikten sonra öğleden sonra PKK, PYD'liler tekrar ortaya çıkmış olacak. Evet, evet. Bu süreç oldu zaten. Membiş'te buna benzer olaylar oldu. Şimdi de oluyor. Bakın süreç uzadıkça içinden daha da çıkılması hale geliyor. Tabii ki savaş çözüm değil. Savaş en son düşünülmesi gereken bir şey ama 4 milyon mültecinin yaşadığı ve bu mültecilerle ilgili Türkiye'de de toplumda da bir algı oluşmaya başladığı bir dönemde hem ekonomik olarak hem manevi olarak hem de aktörler yani Suriye'de siyasi çözüm sürecine giriş dönemi başladığı dönemde yeni anayasa çünkü yazılmaya başlayacak sonuç itibariyle. Tabii. 150 kişilik anayasa komitesi seçildi. Bir an önce güvenli bölgenin kurulması gerekiyor. Eğer bu süreç daha da uzarsa yani yeni anayasa yazımı sürecinde kriz çıkacak, işte o siyasi barışa geçiş sürecinde kriz çıkacak, aktörler yeniden sahaya inecekler, bu duruma müdahale etmeye çalışacaklar. O anlamda Türkiye inisiyatifi başka ülkelere bırakmadan kendi eliyle bu süreci tamamlamalı.
Evet, kabul edilsin ya da edilmesin. Evet. Değil mi hocam? Peki hocam, sizin önemsediğiniz toplantılardan birisi Rusya ve Avrasya liderleriyle bir toplantı var Erivan'da. Biraz bu toplantının bu yılki içeriğinden bize bahsedebilir misiniz?
Evet, şimdi Avrasya liderleri biliyorsunuz Avrasya Ekonomik Topluluğu Rusya'nın liderliğinde kuruldu ve eski post-Sovyet ülkeler, eski Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler bir anlamda kendi aralarında ekonomik ve askeri bir işbirliği ortamı oluşturmaya çalıştırdılar. Ama küresel dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin tetiklediği krize bağlı olarak özellikle bu Avrasya ülkelerinin ekonomik anlamda etkilendiğini görüyoruz. Tabii güvenlik açısından da işte yine ABD'nin sık sık vurguladığı işte 11 Eylül saldırılarından sonra DAEŞ başta olmak üzere El-Kaide gibi bir takım terör gruplarının işte Orta Asya ülkeleri, Kafkasya gibi bölgelerde kendilerine etkinlik bulabilecek bir saha açmaları bu Avrasya ülkelerinin bir araya gelmelerine neden oldu. Her yıl bu düzenli olarak yapılan bir toplantı ama burada ilginç olan bu toplantıya İran lideri Rouhani'nin de katılması. Yani Rouhani'nin katılması son dönemde ABD ile İran arasında yaşanılan krize bağlı olarak aslında bu ülkelerin İran'a destek vermeye hazır olduğu, İran'la işbirliği içerisinde olduklarını gösterir. Bir de burada ilginç olan İran'la sınır olan Ermenistan lideri Paşinyan'ın bir açıklaması var. Diyor ki biz İran'ı stratejik ülke olarak, stratejik ortak olarak görüyoruz. Hatta kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmaya göre iddia edilen tabii. İran'a yapılan bir saldırı Ermenistan'a yapılmış olacak. Ermenistan'a yapılan bir saldırı İran'a yapılmış olacak. Burada çok ilginç bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail İran'a saldırdığında Ermenistan'a da saldırmış olacak. Ya da düşünün Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir kriz çıktığı zaman yani Azerbaycan İran'a da saldırmış olacak. Burada İran'ın o Ermenistan'la yapmış olduğu stratejik ortaklık anlaşması gerçekten hem Türkiye hem Azerbaycan hem Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyecek bir durum ama Rusya'nın burada bir avantajı var. Hani Avrasya Ekonomik Topluluğu'na Ermenistan'la Almanya'yla birlikte ama Paşinyan yönetiminin iktidara gelmesiyle birlikte dengeler tamamıyla tersine de dönmeye başladı. Ben her ne kadar bu sözler ifade edilse de bu toplantıda kısa sürede Ermenistan'la Rusya arasında kriz çıkma ihtimalinin çok büyük oranda olacağını görüyorum. Ve bu sözler hani stratejik ortaklık...
O zaman İran ne yapacak?
İran evet aslında şöyle bakmak lazım. Yani İran ne yapacak? İran zaten yapacağını yapıyor. Yani Basra Körfezi'nde, Yemen'de, Suriye'de, Lübnan'da yapması ne gerekiyorsa yapıyor. O anlamda durmuyor. Bakın sahada biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin eğer sahada bir şeyleri yaparsanız, eğer İran bekleseydi içeride Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerika Birleşik Devletleri ya da Körfez ülkeleri daha ağır baskıyla İran'ı daha zor durumda bırakabilirler. Ama İran Körfez'de karşılık verdi. Gemilere el koydu. O petrol gemilerine el koydu. Bakın Aramco tesisleri Suudi Arabistan'da en büyük petrol şirketi Yemen'den vuruldu. Ve bir anda Körfez ülkeleri şunu anladılar. Biz İran Yemen sınırındayız. İlk darbeyi biz yiyeceğiz İran'da ve ekonomimiz yerle bir olacak. Sadece ekonomi değil yerle bir olması kendi içerisinde de toplumsal olarak bir isyan çıkabilir. Yani oradaki rejimler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Biz ne yapıyoruz dediler ve kırılmalar başladı. Mesela daha önce Yemen'de, işte Suriye'de, Suudi Arabistan'la birlikte hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık bir geri dönüş, keskin bir dönüş yaptığını ve İran'la görüşmeye başladığını görüyoruz. Hatta Suudi Arabistan'la bir aralarında görüş farklılığından dolayı kriz çıktı. Yemen'de ayrılık içerisine girdiler. İşte Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de Suriye rejimiyle görüşme başlatıyor. Rusya ile yakın ilişkiler. Neden? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki sahanlık çok kısa. Yani ilk darbeyi Birleşik Arap Emirlikleri yer ve paramparça olur. Zaten emirliklerden oluşan Suni bir devlet bunlar. Aslında İran Lübnan'da İsrail'e karşı bir takım hareketlerle İsrail'i sonuçta taciz ediyor. Suriye'de yine diğer ülkeleri bir şekilde rahat bırakmıyor. Yani sahada diğer ülkelerle mücadele ederek kendi sınırları dışında onları karşılayarak kendi içerisine etki edebilecek bir takım provokasyonları uzakta tutmuş oluyor. Yani Türkiye'nin de bu stratejiyle Suriye'de hareket etmesi gerekiyor. Yani asker sınırda bir yıl, altı ay beklemesinin bence psikolojik anlamda etkileri olumsuz olacaktır. Bunu kendileri de iyi değerlendiriyor ama görüşme masasında işte her şeyi tamamıyla son raddeye gelene kadar sonuçlandırabilmek için çaba gösteriyorlar gibi görünüyor ama Türk tarihinde baktığımız zaman kış ayları genelde sefer aylarıdır. Aynı zamanda bahar ve işte sonbahar ayları sefer aylardır. Doğru. O yüzden bu sonbaharda çok büyük bir seferle karşılaşma olasılığımız yüksek.
Evet. Peki hocam, Erivan'daki toplantıdan sonra bir de Valdai toplantısı var. Bu da Soçi'de Rusya'nın her yıl yapmış olduğu toplantılardan birisine de tanıklık edeceğiz.
Evet, bu Valdai toplantısının 16.sı yapılıyor. Aslında bu eski Başbakan Medvedev'in işte idaresinde olan bir toplantı ama dünya gündeminin konuşulduğu, aynı Davos'ta nasıl ekonomik üst işte yöneticiler, bürokrasiden, siyasetten, akademiden giden uzmanlar tartışır. Burada da bu Valdai toplantısında da küresel dünyaya yönelik sonunda özellikle Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu'ndan sonra işte Putin başta olmak üzere Orta Asya liderleri, Ürdün devlet başkanı gibi liderler katılarak küresel dünya nereye gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? İşte enerjide, çevrede neler yapılmalı? Askeri anlamda, askeri teknoloji, işte dünyanın şu anda içinde olduğu bu askeri sanayide yarış, nükleer silahların dünyayı ne tür bir yola sokabileceği ile ilgili tartışmalar oldu, görüş alışverişleri oldu. Bu anlamda Valdai toplantısının hani Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi altında olmayan bir görüşü savunması açısından ya da doğruları konuşabilmesi açısından bir karşı görüş olarak nitelendirebiliriz. Yani dünya toplumunu bilgilendirmesi manasında baktığımızda.
Evet. Bir de kısacık hocam Suudi Arabistan'daki toplantıdan, Körfez ülkeleriyle yapılan toplantıdan da bahsedelim.
Evet, şimdi tabii Yemen'den Aramco tesislerinin vurulduğunun iddia edilmesi ki Amerika Birleşik Devletleri bunun İran'dan yapıldığını iddia ediyor ve Suudi Arabistan daha önceden Körfez ülkelerini bir araya getirerek İran'a karşı birleştirmeye çalışıyordu ama Aramco tesislerinin vurulması bir anda tam tersine bir durum ortaya çıkardı ki Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek yola çıkan Suudi Arabistan diğer ülkelerin de aslında hayalleriyle bir şekilde oynamış oldu. Hmm. Neden? Yani bizim arkamızda Amerika Birleşik Devletleri var. İran kim? Manasında bir takım açıklamalarla Körfez ülkelerini birlikte hareket etmeye ikna etmişti ama Şimdi Yemen'den bir kabilelerin savaştığı bir düzen içerisinde Suudi Arabistan'a tabiri caizse hallaç bombu gibi atmaları, sadece Aramco tesislerinin vurulması değil, sınırdaki Najran kentinde 2000 tane Suudi Arabistan askeri esir alındı. Yani daha geçen hafta. Hı. Hani Genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'da toplantılar ama Suudi Arabistan bunları ikna edebileceğini düşünmüyorum. Artık bu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önderlik ettiği Körfez ülkelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin stepnesi yapacak, İsrail'in stepnesi yapacak tabiri caizse bir strateji çökmüş gibi gözüküyor. Burada Rusya'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin yine ön plana çıktığını görüyoruz. Burada kazanç çıkacak ülkeler Katar, ki Türkiye ile birlikte hareket ediyorlar. Yine bölgede Körfez'de sınırı olan İran'ın yavaş yavaş artık kendi tezlerini daha iyi anlattığını ve birlikte hareket edebilmek adına başta Çin olmak üzere Hindistan, Pakistan gibi ülkelerle ilişkilerini daha çok geliştirdiğini görüyoruz. O nedenle İran'a bir operasyon yapılması İsrail'in çok istediği, yıllardır istediği, böyle bir olasılığın gün geçtikçe düştüğünü görüyoruz. Artık bir operasyon ihtimali İran'ın da bu operasyona karşılık Suriye'den, Lübnan'dan İsrail'e güçlü bir karşılık vermesi ihtimalini ortaya çıkardı. Suudi Arabistan'a çok güçlü bir karşılık verme ihtimalini ortaya çıkardı ki bunu sahada gördük biz örneklerini ve bu anlamda hani Amerika Birleşik Devletleri'nde eskiden olduğu gibi hani bir an önce askeri bir operasyon yapılmasına yönelik fikrinden vazgeçeceğini ve kısa vadede görüşmelere, masa başında görüşmelere başlamanın mümkün olabileceğini görüyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde durum, vaziyet hiç de iyi değil. Trump'ın özellikle Zelenski'ye bir sonraki seçimde başkanlık yarışına girmesi muhtemel olan Biden'ın oğlunun işte yolsuzlukları ne yapıyor ne ediyor gibi araştırılsın talimatını vermesi, ABD'de Senato'da onun azledilme sürecini başlattı ki demokratlardan Pelosi bunun çok da mümkün olabileceğini dile getiriyor ki bunu sadece Ukrayna'dan istememiş, Çin'den de istemiş. Yani dünyadaki siyaset bir hafta sonra başka bir sürece dönüyor. Farklı bir yola giriyor. O nedenle bunu takip etmek de bayağı zorlaşıyor.
Yasemin Pamukçu. Vaktimiz biliyorum daraldı ama aklıma gelmişken sorayım. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar ne aşamada?
Şimdi Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz bir doğalgaz yatakları var ve dünyada enerji çok değerli hale geldi. Doğalgaz çok değerli hale geldi. O anlamda bazı ülkeler bu doğalgazı değerlendirmek için Doğu Akdeniz'de faaliyetli yürütüyorlar. Bazı ülkeler de Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden ki nemalanabilmek için ki sonuç itibariyle Kıbrıs'ta iki tane garantör ülke var. İşte üç tane İngiltere, Yunanistan ve Türkiye. Bir bakıyorsunuz Fransa ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Mısır ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz İsrail ortaya çıkıyor. Ama gelinen süreçte Türkiye'nin çok iyi bir politika yürüterek Doğu Akdeniz'de hem enerji kaynaklarının değerlendirmesi hem de kıta sağlığının korunması, S-400'leri alınmasıyla birlikte hava sahasının korunması bağlamında önemli stratejiler uyguladığını ve bunda başarılı olduğunu görüyoruz. Güzel. Ki mesela dün 1 Ekim'de güya sözde işte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili kutlamalar vardı ama Yunan Hava Kuvvetleri mesela F-16 uçuracaktı ama Türkiye Hava Kuvvetleri'nin baskısı sonucu bunlar uçamadılar. Yani Türkiye hem orada Kıbrıs sahanlığını koruması açısından hem de Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin tarihi haklarını koruması açısından atılması gereken adımları atıyordur.
Peki çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Salih Yılmaz, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Öğretim Üyesi. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Zeynep Karayışık, Melda Alpay, Zeynep Yıldırım birlikte hazırlıyorlar programı. Ali İhsan Yıldız vardı teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
Yeni gün.